Ayrım 13.
Seattle. İşte geliyor yıldızların arasından, dünyaları yutarak, atomlardan, güneşlerden, enerji emerek işte geliyor. Kurşunlar öldürmüyor onu, köpekler ısıramıyor, sağduyunun sesini dinlemeyi de reddediyor. İşte, şimdi de bir hidrojen bombasını yuttu. Ah tanrım, geliyor, bizim tarafa. Kabus asteroid, manyak vakum, transkozmik serseri, durduramıyoruz onu, fotonlarla sarhoş oluyor, zehirli plütonyumdan pizzalar yiyip semiriyor, petrolümüzü istiyor, güzelim kömürlerimizi istiyor, Greseland 1. Hava Birliği'ni, askerlerin iplere astığı ıslak çamaşırları bile istiyor, her ergi yalayıp yutacak, her voltu çiğneyecek meğer ki, işte manyetik lazer filemizi parçaladı, dikenli tellerin yararı yok, ne yapalım, ona bir ziyafet. Kurtulamıyoruz, yönünü değiştiremiyoruz. Onu ancak bu küçük çocuk durdurabilir. Kocaman mavi gözlü, tişörtünde hardal lekeleri, başak saçlı, kirli bisikletli, sekse susamış bir anası olan şu çocuk. Yalnız Jeffrey, Joshua ve kucağındaki tüylü oyuncak ayı, Mr. Bundy var galaktik mahvımızla aramızda. Acaba bu çocuk... Priscilla El Papa Muerta'nın barında televizyon filmi seyrediyordu. Birkaç başka garson kızla birlikte masaları servise hazırlamışlar. Saat 5'te açılmayı bekliyorlardı. Seattle'lılar akşam yemeğini erken yerdi. Ricky barın arkasındaydı. Son zamanlarda barmen yardımcılığına terfi etmişti. Priscilla filmi hem seyrediyor hem seyretmiyordu. Ricky seyretmeyen yanını hissedip ona yaklaştı. "Laboratuvarda zor bir gece geçirdin galiba," dedi. Ona bakarsan ihtiyacım olan malı almaya param yetinceye kadar hep zor geceler geçireceğim. Priscilla'nın ihtiyacı olan mal, yüksek kaliteli yasemin yağıydı. Fransa'dan gelirdi. Bir onsu $600. Priscilla başlangıç için en az 3 onsa ihtiyacı olacağına inanıyordu. Orta maddeyi o oluşturacaktı. Ondan sonra sıra temel notayı ona uydurmaya gelecekti. Neydi o lanet olası temel nota? Bazen içinden keşke o kahrolası şişeyi bulduğum yerde bıraksaydım diye düşünüyordu. Haydi anlat bana dertlerini, dedi Ricky. Acemi barmen olarak dert dinlemeyi öğrenmen gerek. Priscilla içini çekti. Ekrandaki roket egzozuna baktı. Rengini ayarlamak gerekiyordu televizyonun. Egzozun rengi bebek odaları gibi pes pembeydi. Ricky dedi bezgin bir sesle. Sen hiç dua eder misin? Dua mı? Evet, dua. Tabii ederim hayatım, durmadan dua ederim. Peki Tanrı ile konuştuğunda sana cevap veriyor mu? Kesinlikle. Ne diyor Tanrı? Ricky çevresine bakındı. Bara yavaş yavaş yemek salonunun açılmasını bekleyen müşteriler doluyordu. Farkında mısın, bu salonda Meksikalı olarak bir tek ikimiz varız, dedi. Ben İrlandalıyım, sen de İtalyansın Ricky, ciddi ol. Ne diyor Tanrı? Tanrı bana çek postada diyor, diye karşılık verdi Ricky. Sonra kokteyl servisi yapan kızlardan birinin sipariş yazdırdığı yere doğru yürüdü. Kalabalık restoran barında garsonlar barmene siparişleri belli bir sıraya göre veriyorlardı. Önce sekler, sonra buzlular, sonra sulular, sonra sodalılar, sonra gazozlular, sonra tonikliler, Collins'ler. Coca-Cola'lar, çeşitli karışımlar, meyve suları, bira ve şarap. Bu daha çok belleğe yardımcı olmak için, kısmen bardakların dizilmesini kolaylaştırmak için, son olarak da bir içki karışımının tadının ötekine bulaşmasını önlemek içindi. Eğer karıştırma kabına gazoz dökülürse, Collins'in içinde pek belli olmazdı. Ama dökülen Coca-Cola ise kesinlikle yutulmazdı. Bir Jack Soda, 4 Rita, bir Das Egios, bir de Bud. Barmenlerin güzelliği hareketlerindeydi. Bir aşık gibi, bir matador gibi hazırlanan içkinin tadı ikinci derecede kalırdı. O harcanmış bir orgazm, ölü bir boğaydı. Elbette ustaca yapılmış içkiler de, kötü içkiler de vardı. Kimi martinide cin özerk kalır, kiminde tüm maddeler uyuma ulaşırdı. Blodümerilerin tansiyonu yüksek ya da düşük olabilirdi. Ama Priscilla yine de hiçbir müşterinin önüne gelen içkiden şikayet ettiğini görmemişti. Tabii yanındakileri etkilemek için yapılıyorsa o başka. Bir de içinde yeterli alkol yoksa, El Papa Muerta'da ise her zaman yeterli alkol konurdu. Barmenin güzelliği hareketlerindeydi, işini yapış biçimindeydi. Kalabalık için siparişlerinin orkestrasyonundaki ritimdeydi. Usta bir daktilo ya da piyanist. Nasıl klavyeye hiç bakmazsa, becerikli bir barmen de elindeki gereçlere bakmadan çalışırdı. Ama aynı anda iki elini birden kullanır, hızlı hareket eder. İşin tek düzeliği onun canını sıkmazdı. Az iş olduğu zaman bile, yalnızca bir tek içki hazırlayacaksa bile, temposunu yavaşlatmaz, istifini bozmazdı. Elini atıp bir şişe çektiği zaman onun nar şurubu olduğunu, treble sec olmadığını bilirdi. Eğer treble sec ise vah vah, içki çoktan hazırdı çünkü. Bir aşçının kibiri bir akrobatın dakikliğiyle karıştırır, sallar, fışkırtır, çalkalar, siler, boşaltır, süslerdi. El Papa Muerta'nın barmeni de usta bir dansçıydı. Çevresindeki alanı iyi kullanırdı. Hızı, kişiliği, zarafeti vardı adamın. İyi de sonuç alıyordu. Ricky'nin öğreneceği çok şey vardı. Onda üslup diye bir şey yoktu. Hem çirkin hem garipti hareketleri. Ama Priscilla, Ricky'nin zamanla bu işte çok ustalaşacağı kanısındaydı. Bunun birinci nedeni, kızın ufak tefek ayrıntılara önem vermeyişiydi. Her dalın acemileri titizlenir. İlhamın yerine düzeni koymaya çalışır. İşi berbat ederlerdi. Caka'ya eğilimi vardır Ricky'nin. O sonbahar akşamında da ilk içkiyi karıştırmaya, ileride ulaşacağı üstünlüğün gölgesi altında başladı. Kolları ve ruhsal durumu, bardağa boşalan içkinin çizdiği yaya paralel bir yay çiziyordu. Jack Rock, CC, su, vodka, martini, 5. Rita bir grande, bir çilek, martiniye limon kabuğu. Güneş sistemimize girdi. Artık o bizim güneş sistemimiz oluyor. Eğer o çocuk temas kuramazsa, o da ne, ayısı mı kaybolmuş? Priscilla gözlerini yumdu. Barın gürültüsüyle filmin gürültüsü arasındaki bir çatlağa saklanmaya çalıştı. Orada kahve kokularını soluya soluya dua etti. Ancak marjinal olarak inandığı Tanrı'ya, formin konusunda ne yapacağını, Ricky'nin şehveti ve aşkı konusunda ne yapacağını sordu. Duanın sonunu alışkanlıktan ötürü amin ile bitirdi. Amin'in tam ne demek olduğunu bilmiyordu. Ama sonunda Tanrı dünyanın sonunu getirdiğinde herhalde o tok sesiyle amin diye bağırmayacak, bugünlük bu kadar çocuklar diyecekti. Yemek salonuna doğru yürüdü. Yorgunluktan resmen topallıyordu. Masalarına götürülen müşterilere baktıkça yüzünü tatsız tatsız buruşturdu. Ağzının tadını bilen hangi müşteri güvenirdi Meksika restoranlarına? Böyle yerlerde antre hep ketçap kokar. Garson kızlar hep bahriyeli elbisesi giyerdi. Kusursuz takoya çok uzaktı burası. 5 dakika sonra Priscilla tekrar bara dönmüş, ilk içki siparişini veriyordu. 2 sakin cinfiz, 2 hızlı cinfiz, 3 sek martini, 28 tekila, 3 bira, 1 bot, 1 3 frog, 1 hafif course, 7 rom, 2 viski, su, 5 vodka ayran, 4 tekila muhabbet, 13 bardak ucuz beyaz şarap, 1 kupa Borgondi, 9 Wild Turkey, 1 Manhattan, içine 8 bira, 2 sarı ceket, 15 deli ceketli, 37 uçan ejder, 9 tane Frankenstein gelini, 1 de yeşil bere ama içine tatlı vermut yerine gazoz, nar şurubu yerine de muz likörü konacak, amin. Tam bir fiyaskoydu. Daha Priscilla sözünün sonuna gelmeden Ricky büyük paniğe kapıldı. Pris şakayı kesip, değiştiriyorum, 2 büyük margarita ile 1 carta blanca olsun dedikten sonra bile Ricky öylece durakladı. Kolları dirseklerine kadar bardak rafındaydı. Beynindeki tüm enerjiyi kara delik emmiş gibi bir hali vardı. Ekrandaki kara delik ise Grant, Cole Dam'ı yenmekten vazgeçmiş, Jeffrey Joshua'nın elindeki çikolatayı paylaşıyordu. Ricky'nin gözünde bir yaş damlası olduğu kesindi. Priscilla, ilk yalnız servisinde bu yaptığım eşek şakasıydı diye özür diledi. Sonra fısıldadı. Mümkünse molayı 9.30'da al. İkimize özel bir sürprizim var. Ricky elbette ki bir tutam kokainden fazlasını istiyordu. Molada ikisi bayanlar tuvaletine girdiler. Priscilla'nın külotlu çorabı dizlerine inmişti. Özür dilerim, daha henüz çok kuruyum. Olsun, ben kaktüs gibiyimdir. En az nemle de idare etmesini bilirim. Tam o anda tuvaletin kapısı hızlı hızlı vuruldu. İkisi birlikte sıçradılar. Pris, içeride misin? Priscilla Ricky'yi itti. Aceleyle çorabını yukarı çekti. Pris, sana Federal Express'ten bir şey geldi. Priscilla rezervasyon masasına giderken içinde karmakarışık duygular vardı. Bir yanda Ricky'nin elinden kurtulduğuna seviniyor, bir yandan da postadan gelenin ne olduğunu merak ediyordu. Evine son günlerde yaklaşık bir düzine pancar esrarengiz biçimde bırakılmış bulunmaktaydı. Ya iş yerine de gelmeye başlarsa? Federal Express zarfında taze sebzeler yoktu. Süslü püslü, kabartmalı, yaldızlı bir davetiye çıktı zarftan. Nobel kazanmış kimyager Wolfgang Morgenstern onuruna verilen yemeğe katılması isteniyordu. Yemek Son Gülüş Vakfı'nda düzenlenmekteydi. Bu durum pancarlardan bile daha şaşırtıcıydı. Priscilla Kimya Fakültesi'nin yalnız birinci yılını okumuştu. Doktor Morgenstern'i ününden tanırdı. Son Gülüş Vakfı'na gelince kimse pek sokulamazdı oraya. Dış dünyaya en kapalı kuruluşuydu Seattle'ın. ''Neden ben?'' diye sordu. Ricky, Son Gülüş Vakfı diyerek gülümsedi. ''Şu ölümsüzlük yeri orası. Biliyorum Ricky, sen ölümsüzlüğe inanır mısın? Ben her şeyi bir kere denerim.'' Kokain Priscilla'nın karnında kapının ziline basıp duruyordu. Kafası ise soyut renk ve desenlerin bir cümbüşüydü. Fiziksel olarak servis yapacağı masaların başına dönmeyi başardı. ''Bana kızmadın ya.'' Ricky ona baktı, ''Hayır.'' dedi. ''Bar işinin bana verilmesini kıskandın yalnızca, farkındayım. Ama sana veremezlerdi Pris. Hem çok dalgınsın hem de çok sakarsın.'' Düz topukları üzerinde dönüp uzaklaştı. Priscilla ağlamadan ve dua etmeden vardiyanın sonunu getirmeyi başardı. Davetiyenin yarattığı şaşkınlık, Ricky'nin sözünden doğan üzüntüyle birleşince aklını işine vermesi çok zorlaşmıştı. Siparişleri öylesine birbirine karıştırdı ki masaların ikisi ona hiç bahşiş vermedi. 3 ons yasemin yağını böyle davranırsa hiç alamazdı. Daha onun dışında 3 yıllık onpalos kepsis gerekiyordu. Doktor onu vermişti. Yoksa başka şey miydi doktorun dediği? Gece bisikletle eve dönerken yolunu 5 blok uzattı. Kongre binasının önünden geçti. Son Gülüş Vakfı'nın merkezi orasıydı. Gösterişli eski bir binaydı. Duvarlarını sarmaşıklar kaplamış, pervazları fil dişi rengine boyalı, bahçesinin çevresinde yüksek bir duvar, üzerinde koruyucu cam kırıkları. Yine her zamanki gibi bir kalabalık vardı kapısında. Bir yolunu bulup koruma görevlilerini geçmek istiyorlardı. Ne var ki bir ay önce bu kapıda bekleyenler 10 kişi kadarken bu soğuk Kasım akşamında kuyruk blokun ucuna kadar uzamıştı. Priscilla pedal çevirirken garip diye düşündü ama o anda tekeri kaldırımın yüksek kenarına değdi. Bisikleti devrildi, çorabı yırtıldı, bacağı da sıyrıldı. Eve vardığında yarasına baktı, saçlarını şampuanladı, kirli laboratuvar ceketini sırtına geçirdi. Davetiyeyi de, Ricky'nin hakaretini de kafasından uzaklaştırmayı bir dereceye kadar başarmıştı. Banyo dolabından bir koteks kutusu çıkardı. Pamukların altına baktı. Şişenin hala sakladığı yerde durup durmadığını kontrol etti. Ama yerinden çıkarmadı. Ne yararı vardı? Yardım gerekiyordu. Ne zaman arasa? Tanrı toplantıda, diyorlardı. Derneğin bursu da kendisinin Ricky ile yatmayı ertelediği sıklıkta ertelenip duruyordu. Destekçisi Ricky düşman kesilirse burs herhalde hiçbir zaman çıkmazdı. Allah kahretsin dedi. O telefona etmekten başka çarem yok. Koteks kutusunu tekrar dolaba tıktı. Ayağına dar bir blue jean geçirdi. Masada duran kavanozdan biraz bozuk para alıp cebine attı. Kapıda pancar var mı diye bakmaya bile vakit ayırmadan koridor boyunca koştu. Geç olmuştu. Ama onlar geç saatlere kadar çalışırdı zaten. Parmağı titreyerek numarayı çevirdi. Telefon paraları yuttu. Priscilla da gururunu yuttu. ''Merhaba cici anne'' dedi. Bir sessizlik oldu. Arkadan beklenen soru geldi. ''Neredesin?'' Madame Lili Devalier bu ''Neredesin?'' sorusunu hep aynı ses tonuyla sorardı. Sanki dünyada insan ancak iki yerde olabilirmiş gibi. Ya New Orleans'ta ya da saçma sapan bir yerde. New Orleans. Küçük mucizeleri kabul ettiğimiz zaman kendimizi büyük mucizelere hayal edebilecek yeterlilikte hissederiz. Bir istiridyenin içinden parlak, canlı, lezzetli bir canlının çıkabileceğini kabul ettiğimiz anda aynı kabuktan Afrodit'in geleceğini de kabul etmişiz demektir. Bununla da yetinmeyerek Afrodit'in kabuğundan büsbütün uzaklaşacağını, kendine bir stüdyo daire edineceğini, tıpkı istiridye gibi onu istediği biçimde donatacağını da düşünebiliriz. Ama hayal gücü pek zengin değilse bu noktadan önceki bir yerde durmak zorundadır. Yo, olmaz Bayan Lili. Ben çiğ istiridyeyi ağzıma almam. Gerçi sizin de kaz ciğeri ezmesi yedim ama sümüklü böcek yiyemem. Aman yavrum, zerafetten ne kadar uzaksın. Madame Duvalier açılmış istiridyeyi tabağındaki tuzlu kabuğun üzerine bıraktı. Sümüklü böcek kelimesinin titreşimleri iyice silinsin diye bekledi. Sonra kendine bir kadeh şampanya daha aldı. Babanın yağına dedi. O yağı 3 kere içtik. Bulu da kendi portakallı sodasını karıştırıyordu. Madame Duvalier o sodaya bin türlü ısrarla biraz kasırga damlası katmış, kutlamayı gerçekleştirmeye çalışmıştı. Pekala öyleyse, bingo pijamaya. Bingo pijamaya olsun dedi Bulu özlemle. Her neredeyse zavallı. Yavrucuğum, o güzel kafanı, o kaçık Jamaikalıyı merak ederek ne diye yoruyorsun? Adamın kendini koruyabileceğinden eminim. İçkisini yudumladı. Tabağındaki kabuklu yaratıklara baktı. Her biri kendi özel mimari yapısının tabanında ya da tavanında parıldayıp duruyordu. O mimari yapı hayvanın arzusunun somut geometrik biçimiydi. New Orleans'a yakın bir hayvandı istiridye. Bu kent kadar esrarengiz, özel ve güzeldi. Eğer istiridyelerin evlerini kendi hayatlarından ayrı ayrı yaptığına inanılırsa, aynı şey New Orleans için de geçerli sayılabilirdi. Bu kentin evleri de aynı şekilde panjurlarla kapalıydı dış dünyaya. O dış dünyanın içerideki ince duyarlılıklara anlayış göstermesi beklenemezdi çünkü. Madam içkisini bir daha yudumladı. İnsan istiridyenin abartılı durumunu kabul edince, bingo pijamanın abartılı durumunu da kabul etmek zorunda demekti. Ruhsatsız çiçek sattığı için onu tutuklamak isteyen polisi arılar sokup öldürdükten sonra ortadan kaybolmuştu adamcağız. Oysa onlara Yasemin getireceğine dair verdiği sözü tutması beklenirdi. Royal Caddesi'nde bu gece yer alan kutlamada zaten bin zorlukla çıkarılan Yasemin yağlarının başarılı olmasındandı. Telefon çaldı. Ben bakarım dedim adam. Tozlu telefonun hala çalmayı unutmamış olmasına biraz şaşırmış gibiydi. Koca cüssesini kanepeden kaldırırken yüzünde garip bir ifade vardı. Az önce Akme mağazasındaki tezgahların istiridyeleri açarken yüzünde beliren ifade gibi. 10 dakika kadar sonra dükkanın arka tarafına döndüğünde ifadesi daha bile garipti. Üzgün gibi görünürken sevinçli bir hali vardı. İster üzülsün ister sevinsin. İkisi de birdi Bulu için. Onun gözleri kapanmaya başlıyordu. Kasırga damlaları etkisini göstermekteydi. Priscilla'nın Mardi Gras, Katolik dininde büyük perhizin arife günü, ÇN. Bebeği olduğunu hiç söylememiş miydim, dedi Madame Duvalier durup dururken. Evet madam, hem de pek çok defalar. Mardi Gras bebeği kadehini bitirdi, istiridyelere bu sefer iştahsız gözlerle baktı. Bir Mardi Gras da ana rahmine düştü, öteki Mardi Gras da terk edildi. Anası kim? Efendim? Velut Lifter, cüzdan çarpan ÇN. Babasıydı. Anası kimdi? Annesi. Madame boş bardağına doğru içini çekti. Biliyor musun Bulu, annesinin gerçek adını hatırlamıyorum artık. İyi bir ailedendi. İrlandalı Katolik bir aile. Garden mahallesinde güzel bir evde oturuyorlardı. O kadarını biliyorum. Ama genç kızlar şeytana uydu mu böyle olur. Buna da öyle oldu. Geçit törenini kendi balkonundan da seyredebilirdi. St. Charles'ın üzerindeydi evleri. Ama o öyle yapmadı, aşağıya indi. O sanatçı denilen tiplerin arasına karıştı. Bayılırdı o sanatçılara. Voli de onu orada gördü. Sokak ortasında baştan çıkardı. Asılı kağıt fenerlerin altında. Peder Volet Lifter. Ona öyle takılırlardı biliyorum. Peder Voli Lister'da asıl adı. İrlandalı. Fakir bir aileden de herhalde. Ama budala değildi. Gerçi hiç vaazını dinlemedim ama güzel konuşuyor olmalıydı. Hem yakışıklıydı hem ağzı laf yapardı. Bütün Teksas'ı, Oklahoma'yı dolaştı. Sırt çadırında herkese Mesih'in dönüşünü anlattı. Tanrı'nın sözlerini fazla tiyatrolaştırır, kutsal kitabı Alman operasıyla hokey oyunu arası bir şeye benzetirdi. Bunu yapsa yapsa ancak bir protestan yapar. Sonra her yıl Mardi Gras'tan bir hafta önce mutlaka buraya gelirdi. Hiç aksatmazdı. Kimse Mardi Gras'ın zevkini voli kadar çıkaramazdı. Herkes bitap düştükten sonra o hala sürdürürdü eğlencesini. Derken bir de bakarsın Meksika'ya geçmiş. Kimi kadın peşine, kimi de altın peşine gitti derdi. Ama kadınlara şansı daha iyi tutuyordu. Ne olursa olsun Paskalya sabahı Teksas'a geri dönmüş, plastikten kürsüsünü çayır köpeklerinin deştiği çukurların neredeyse hepsine oturtur, vaaz veriyor olurdu. Buraya ancak ertesi yılki Mardi Gras'ta gelirdi. O zaman da her şey yeni baştan başlardı. Hay Allah. İstiridyeleriniz ısınıyor madem, dedi Vulu hülyalı bir sesle. Madame de Valier ona aldırmadan anlattığı hikayeye devam etti. Peder Vulu Lester'ı daha önce de en az 10-12 kere anlatmışlığı vardı. Vulu sıcak sümüklü böcek asla soğuk sümüklü böcek kadar leziz olamaz, dedi. Gülümsedi. Küçük ışıklı dişlerini gösterdi. Eğer istiridyeler araba kullansaydı, ön pencere üstüne astıkları süsler herhalde Vulu'nun gülümsemesine benzerdi. Kız bir mevsim boyunca onunla yolculuk yaptı. Vole'nin klimalı treylerinde doğurdu çocuğu. İğrenç bir mahalleye park etmiş durumda. Lili yüzünü buruşturdu. Hep söylerim Priscilla, New Orleans'ta doğmamakla yanlış bir başlangıç yapmış oldu. Kadehini tekrar doldurdu. Daha şampanya, ha unuttum, özür dilerim. Herhalde telefondaki Miss Priscilla'ydı. Geri döndükleri günü hiçbir zaman unutmayacağım. Kente ayak basar basmaz kız eşyalarını topladı. İlk tramvaya atladığı gibi Garden Mahallesi'ne döndü. Ama yine de o yola çıkmadan bir kavga etmeyi başardılar. Voli bebeği ben göreyim diye dükkana getirdi. Voli'nin yanağında tırmık izleri vardı. Kanı bile kurumamıştı henüz. Bebeğin çıplak poposunu o tırmıklara sürdü. Sanki tedavi edecekmiş gibi birkaç gün sonra bebeği ikinci kere getirdi. Kendisi Mardi Gras'ın gerçek Hristiyan anlamını bir yığın günahkara anlatırken benim biraz bebeğe bakmamı rica etti. Yüzündeki tırmıklar iz bırakmadan iyileşmişti. Neden size? Neden bana? Yani Voli bebeği neden bana bıraktı, öyle mi? Herhalde güveniyordu bana. Daha önce bu dükkana çok gelirdi. Sizden hoşlanıyor muydu? Madame de Valier'in yüzünde beliren kızarıklık, zarar eden bir iş yerinin muhasebe defterindeki borç rakamları gibi utanç doluydu. Yo yo, bana şahsen ilgi göstermezdi. O zaman bile fazla yaşlı, fazla şişmandım. Doğuştan yaşlı ve şişmanım ben. Onun ilgisi işe yönelikti. İşi öğrenmek istiyordu. Bir papazın nesine yarar bu iş, orasını hiç anlayamamışımdır. Ona bazı mallar sattım. Satış yaptığım tek beyaz müşteriydi. Bir istiridye Cadillac belirdi. Vulu, Jackson'ın kesici dişleri parlayarak yolu gösteriyordu. Hi hi hi, bizim Wallet Lifter, İsa'yı kokularla tavlayacak. Onu daha çok aşk tozları ve para ilgilendiriyordu ya, neyse. Çocuğunu büyüttüm çünkü. Ben hiç evlenmeyeceğimden emindim. Dükkanda bir kız iyi olur diye düşündüm. Bir yardımcı sayılır, anlıyorsun ya, parfümcülüğü öğretebileceğim biri. Olmadı tabii. Priscilla her zaman nefret etti dükkandan. Ben de çok ihtiyaç duyduğum bir yardımcıya hiçbir zaman sahip olamadım sen gelene kadar. Bu sefer belki de kızarma sırası Vulu'ya gelmişti. Ama kızarıp kızarmadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Dudaklarını gururla yaladıktan sonra sordu. Arayan Miss Pris miydi? Arsız çocuk değildi, yanlış anlama. Hatta zaman zaman benim adımlarımı izlemek için samimi çabalar gösterdiği olurdu. Dikkatsiz ve dağınıktı. Çok şey kırardı ama çok çalışırdı. Sonra Mardi Gras gelir, Voli tabii karşımıza dikilirdi. Ona kucaklar dolusu hediyeler getirirdi hep. Lollipoplar, şekerlemeler, türlü türlü tatlılar, bebekler, içi dolu hayvanlar, üç tekerlekli bisikletler, daha sonra sahici bisikletler, dünya şekeri elbiseler, puanlı İsviçre elbiseleri, volanlı önlüklü, babasını zengin sanırdı, buna tüm kalbiyle inanırdı. Voli de onu bu inancında teşvik ederdi domuz. Gideceği zaman kız kendisini de götürsün diye yalvarırdı. Ama o cevap olarak güneye, Meksika'daki altın madenlerine bakmaya gideceğini, oranın da zengin Amerikalı kızlara göre bir yer olmadığını söylerdi. Mon Dieu, gözyaşlarını tutmaya çalışması nasıl da öldürürdü beni. Ondan sonra aylarca huysuz, asık suratlı olurdu. Parfüm kokusunun kendisini hasta ettiğini söylerdi. Lili şampanyanın sonunu kadehine boşalttı. Yenmemiş istiridyelere şöyle bir baktı. Biraz yayılmış gibiydiler.